bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Seni duyuyorum anne. Anne karnında çocuk eğitimi. Seher Yılmaz, Timaş Yayınları. 1. baskı, Şubat 2000, İstanbul. 6. nokta Körler Derneği stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 20 Nisan 2007. Okuyan Mahinur Eğilmezler. Seni duyuyorum anne. Anneciğim, sen daha varlığımdan haberdar değilken ben nelerin farkındayım bir bilsen. Acını ve hüznünü paylaşırım. Sevincine ortak olur, hoşlandığın şeylere alışırım. Hayata küsüp beni istemediğin zaman sana gücenir, ümitsizliğe düşerim. Okşadığın ve iltifat ettiğin zaman sevinir, mutlu olurum. Bir şeyden korktuğun veya çok öfkelendiğin zaman benim minicik kalbim daha hızlı çarpmaya başlar. Eğer alıştırdığın saatte beni okşamazsan, kızgın bir halde tepinir, senden ilgi beklediğimi belli ederim. Bana ninni söylediğin veya hoş bir müzik dinlettiğin zaman, yumuşak hareketlerle kımıldanır, tempo tutarım. Belki inanmayacaksın ama rüya bile görürüm. Öyle ki, doğmadan önce gördüğüm rüyaların sayısı, doğduktan sonra gördüğüm rüyalardan çok daha fazladır. Daha zeki ve daha başarılı bir çocuk olmamı istiyorsan, bana hamile kaldığın günden itibaren eğitimime başlamalısın. Seni duyduğumdan, sesini diğer insanların sesinden ayırdığımdan hiç şüphen olmasın. Çünkü senin sesinden daha güzel bir ses yok anneciğim. Ana rahmindeki bebeğin dilinden okuduğunuz bu cümleler gerçektir ve bilimsel araştırmaların verileriyle doğrulanmış bulunmaktadır. Anne baba sorumluluğunun doğumdan sonra başladığını savunan teorik artık geride kalmıştır. Bilim adamları yaptıkları araştırmalarda doğum öncesinde eğitilen çocuklarda eğitim almayan çocuklara oranla beyin hücrelerinin ve hücreler arası nöron bağlarının daha fazla olduğunu tespit etmiş bulunmaktadır. Bu kitap bilimsel veriler ışığında çocuğunuzu anne karnında nasıl eğiteceğinizi anlatmaktadır. Seni duyuyorum anne. Ön söz. Anne karnındaki bebeğe eğitim uygulayan ve bu konuda programlar hazırlayan Dr. Morin'in geniş çaplı deneyine katılan bir anne, gönül rahatlığını şöyle dile getiriyor. Bir annenin çocuğuna ilk ve en iyi hediyesi bebeğini daha anne karnındayken eğitmesi olacaktır. Sanırım bu programlara katılan her anne ve baba onun görüşünü paylaşacaktır. Çoğu anne babalar çocukları için yıllarını, emeklerini, ümitlerini ve en sıcak duygularını bağladıkları ve en iyisini arayıp sunmaya çalıştıkları halde eğitimin anne karnında başladığını bilmiyorlar. Sperm yumurta ile buluştuktan yani tohum toprağa atıldıktan sonra toprak altında neler olup bittiği ilk filiz belirlemeden önce hangi suyun, hangi havanın veya hangi mineralin ona daha iyi geldiği muamması üzerindeki sır perdeleri artık yavaş yavaş bilim adamlarınca aralanıyor. Ne gariptir ki bazı bilim adamlarının daha yeni kabul edebildiği bu gerçeği doğum öncesi psikolojisi ve eğitimini insanlar tarihin çok eski dönemlerinde keşfetmiş bulunuyordu. Her toplum çocuklarını daha anne karnındayken kendi kültür değerlerine göre eğitmeye başlıyor. Çeşitli vasıtalarla onlara değer verdiklerini hissettiriyorlardı. Afrikalılar danslarıyla ve çocuklarına hediye ettikleri rahim şarkılarıyla, Japonlar geleneksel enstrümanları taikyo ile, Çinliler diyet ve müzik formasyonlarıyla, İslam dünyası annenin karnını okşarken okuduğu Kur'an ayetleriyle, kısmen bilinçli olarak, kısmen de geleneklere uyarak bebeklerini rahimde ihtiyaçları olan eğitici uyarılardan mahrum bırakmamışlardır. Kendi deneyimlerimden birçok annenin içten gelen bir ön seziyle acaba çocuğumu daha erken nasıl eğitirim sorusuna cevap arandığını biliyorum. Ancak çocuk eğitimi konusunda çok hevesli olan anne ve babalar da dahil, çoğumuz için eğitime değil, rahimde başlamak, bir ya da iki yaşında başlamak bile bir hayaldir. Batı dünyası, doğunun keşfedip unuttuğu başka bir güzelliği daha toprak altından çıkarmış, onu süslemiş ve geliştirmiştir. Bu programlardan 60 binin üzerinde anne yararlanmış bulunuyor. Konuyla ilgili çeşitli araştırma kurumları açılmakta, sempozyumlar düzenlenmekte, üniversitelerde dersler okutulmakta, hatta aileler birbirlerinin üzerinde küçük çaplı kompleksler oluşturmaktadırlar. Sizin çocuğunuz rahim eğitimi almadı mı? Ya demek öyle. Toplum olarak çocuk eğitiminin önemi üzerinde gittikçe bilinçlenmekteyiz. Ancak eğitim bir silsiledir. Bir domino oyunu gibidir. Oyuna ortadan giremezsiniz. Bir önceki eğitim devresi bir sonrakini etkiler. Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin başarısının temeli ilkokulda atılır. Çocuğunuzun ilkokuldaki başarısında ona daha önce kazandırılan alışkanlıkların rolü büyüktür. Ancak alışkanlıklar tek başına yeterli değildir. Zeka malzemesinin de iyi işlenmesi gerekir. Anne karnında kendilerine eğitim verilen çocukların hem alışkanlıklarında hem de zeka malzemelerinde bu uyarımları almayan çocuklara göre büyük gelişmeler ortaya çıkmaktadır. Çocuğun ana rahminde şekillenen sadece zeka malzemesi değildir. Ruhu da ilk suyunu orada alır. Mayası orada tutulur. Ana rahminde çocuğunuzun sadece vücudu değil ruhu da gelişir. Olumlu ya da olumsuz duygularınız, ahenginiz, içinde bulunduğunuz ortam onun ruhuna nakış gibi işlenir. Biz daha onun varlığından haberdar değilken o nelerin farkındadır bir bilseniz. Hüznünüzü paylaşır, sevincinize ortak olur, damak tadınıza alışır, istenmediği zaman gücenir. Okşandığı ve iltifat edildiği zaman sevinir. Bir şeyden korktuğunuz veya çok öfkelendiğiniz zaman onun minicik kalbi daha hızlı çarpmaya başlar. Bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığınız zaman tamamen sessizleşir. Eğer alıştırdığınız saatte onu okşamazsanız kızgın bir halde tepinir. Sevdiği müziği duyduğunda yumuşak hareketlerle kımıldar. İnanmak zor belki ama rüya bile görür. Doğmadan önce gördüğü rüyaların yoğunluğu, doğduktan sonra gördüğü rüyalardan çok daha fazladır. Onun küçük dünyası mucizelerle doludur. Onunla daha o rahim ortamındayken ilgilenmeniz, ona olan sevginizin ve alakanızın göstergesidir. Kendine güvenen bir insanın güven duygusu sevildiğini fark etmesiyle birlikte başlar. İyimserlik, samimiyet, sorumluluk ve insanlara karşı olumlu hisler taşımak özgüvenin doğal sonuçlarıdır. Anne baba adayları çocuk eğitiminin ana rahminden itibaren başladığını bilirlerse hayat boyu sürecek olan yolculuklarına hazırlıksız çıkmamış olurlar. Brian Sutton dediğine katılıyorum. Ebeveynlik de diğer ciddi işler gibidir. Ne kadar iyi hazırlanırsanız o kadar iyi olursunuz. Bu kitabı hazırlarken okuduğum küçük bir makale dikkatimi çekti. Makalede bir Afrika kabilesine ait gelenekler anlatılıyor. Avrupalı etnologların ilkel insan diye adlandırdığı Afrika yerlisinin çocuklarına ve insana verdiği önem makine medeniyetini utandıracak güzelliktedir. Kabilede çocuğun yaşı hesaplanırken ne doğduğu gün ne de annesi kendisine gebe kaldığı gün referans alınıyor. Çocuğun doğum tarihi, bebek annenin kafasında düşünce olarak oluştuğu, yani kadın anne olmaya karar verdiği gün başlıyor. Kadın çocuk sahibi olmaya karar verince evinden biraz uzaklaşıyor, bir ağacın altına oturuyor. Bütün duyularıyla sahip olmayı arzuladığı bebeği düşünüyor. Gelmesini istediği çocuğun şarkısını duyana kadar orada bekliyor. Şarkıyı duyduktan sonra kocasının yanına dönüyor. Çocuğu davet etmek için birlikte aynı şarkıyı söylüyorlar. Kadın hamile kalınca çocuğun şarkısı kabilenin bütün kadınlarına öğretiliyor. Bebek doğduğu zaman kadınlar annenin başına toplanıyor, çocuğun şarkısını söyleyerek ona hoş geldin diyorlar. Bebek yürümeye başlayınca diğer köy insanlarına da çocuğun şarkısı öğretiliyor. Çocuk bir tehlikeyle karşılaştığında veya düşüp bir yeri incindiğinde en yakınındaki yardımına koşar. Şarkısını söyleyerek onu cesaretlendirir. Yine çocuk zor bir iş başardığında veya kabilesini onurlandıran o ergenlik sınavını geçtiğinde köy insanları hep bir ağızdan şarkısını söyleyerek onu tebrik ederler. Kabilede her üyenin bir çocuk şarkısı vardır ve bu şarkı o insanın hayatı boyunca devam eder. Bir kabile üyesi yaşlanıp yatakta ölümünü beklerken bütün köy halkı etrafına toplanır, şarkısını söyleyerek onu diğer aleme uğurlar. Jack Kornfield. Bu şarkı geleneği çocuğun kendisine değer verildiğini, sevildiğini ve bir yere ait olduğunu bilmesi için bulunan hoş bir yöntem. Modern toplumdaki şiddetin ve suçun kaynağına indiğiniz zaman orada egoizmi, sevgisizliği, ilgisizliği ve terk edilmişliği bulursunuz. Bu kitabı hazırlarken elimden geldiğince doğum öncesi eğitimle ilgili bütün kaynaklara ulaşmaya çalıştım. Farklı zamanlarda ve farklı metotlarla hazırlanmış olan bu eserlerden faydalanırken bilimsel ve pratik uygulanabilir olanlarını tercih ettim. Ana rahmindeki çocuğa verilecek eğitimin amacına ulaşabilmesi için okuyucunun buna inanması gerekir. Zira birçok insan hala rahimdeki cenini bir insan olarak görmeyi reddetmekte, onu düşünen ve acı çeken bir varlık olarak algılayamamaktadır. Rahimdeki bebeğin ne kadar insan olduğunu bilim adamları tarafından yapılan araştırma ve uygulamalar ışığında okuyucuma göstermeye çalışacağım. Daha sonra bebeğin rahimde yaşadığı deneyimlerin insan hayatındaki etkileri üzerine uzmanların yaptığı çalışmaları beraber inceleyeceğiz. Bu konuda çeşitli kuruluşların anne babalara yardımcı olmaya çalıştığını yukarıda bahsetmiştim. Daha detaylı bilgiler sunmak mümkündü ama bunun okuyucuyu sıkacağını düşünerek özü yakalamayı ve okuyucuya bir nebze olsun bilinç kazandırmayı daha uygun buldum. Seher Yılmaz. 1. Bölüm. Doğum öncesi verilen uyarımların çocuğunuz üzerindeki etkileri. Giriş. Batı dünyasında anne karnındaki ortamının çocuk lehine zenginleştirilmesi daha yeni ortaya atılmış bir bilim alanıdır. Ancak bu fikir doğu kültürlerinde asırlardan beri bulunmaktadır. Eski çağlardan bu yana süre gelen gebelik törenleri Polinezyalılarda, Afrika ve Asya kabilelerinde danslar şeklinde hala kendilerini göstermektedir. Anne karnındaki çocuğun ortamının çocuğun davranış şekillerini etkileyeceği fikri M.Ö. 500'lü yıllarda ünlü düşünür Konfüçyüs'e kadar uzanır. Takriben M.Ö. 450 yıllarında Çin kültüründe çocuk yetiştirmenin özel bir formülasyonu bulunmuş, anne karnındaki çocuk hakkında sağlık, diyet ve müzik içeren uyarıcı etkiler hazırlanmıştır. Aristo, M.Ö. 350 yılında anne karnındaki çocuğun bizim gibi düşünebildiğini belirterek felsefenin de bu alanda boş olmadığını göstermiştir. Milattan sonra 400 yılında Hint cerrah Sustura, ana rahmindeki çocuğun 3. ayın başlarında uyarım aradığına inanır. Sustura'ya göre bebeğin aklı 5 aylıkken çalışmaya başlar. Musevilerin kutsal kitabı Talmud metinlerinde doğum öncesi çocuğun sezgileri hakkında yazılara rastlarız. İslam dünyasında ise hamile kadınlar sesli olarak Kur'an okumaya özen gösterirler. Böylece idraki kuvvetli, sakin tabiatlı çocukları olacağına inanırlar. Tasavvufi müzik dinlemenin de bebek üzerinde aynı etkiyi yaptığı görüşü yaygındır. Adaptasyonda çok başarılı olduğunu bildiğimiz Japonlar, 1000 yılında Çin'de ana rahmindeki bebek adına düzenlenen müzikal seremonileri alarak kendilerine adapte ettiler ve ona şu anda geleneksel davulları Taikyo'nun ismini vererek toplumlarına ve enstitüleşme motivasyonlarına uyguladılar. Bunu zamanla bir eğitim yaklaşımı olarak 20. yüzyıla taşıdılar. Çin'de 13. yüzyılda beliren başka bir gelenek olan Yuanji geleneği 17. yüzyılda Zen Pushan tarafından tamamlandı. Yuanji teorisine göre rahimdeki çocuğun embriyonik sesleri evrenin sesiyle aynıydı. Bunlara 10 embriyonik ses deniyordu. Bu 10 ses embriyonik gelişmenin 10 ayrı devresiydi. Eğer akıl, kalp ve vücut enerji sistemi bu 10 embriyonik sesle ahenk içinde hareket ederse, bebekte olumlu bir enerji birikiyor ve onu ruhen sağlıklı yapıyordu. Bu yüzden rahim hayatına önem veriliyordu. 1690'da İngiliz filozof John Locke, insan anlayışı üzerine bir kompozisyonda anne karnındaki çocuğun düşünebildiğini öne sürdü. Locke'a göre bebeğin fikirleri rahmin dışından verilen uyarımlardan etkilenebiliyordu. 1881'de William Prior, Çocuğun Aklı adlı kitabında beyinsel işlevlerin doğum öncesinde başladığı iddiasında bulundu. Qin Hanedanı Çin'de 1890'da hükümdarlık kurarken gelecek nesillerin eğitimini rahimde uyarım teknikleriyle başlatmayı hedeflemiş ve bunu yaygınlaştırmaya çalışmıştı. 1924'te Leipzig Üniversitesi pedagogu Albert Pepper, görsel olarak dışarıdan verilen bir uyarıma anne karnındaki çocuğun tepki verdiğini doğruladı. Pepper, motor sesine karşı çocuğun annesinin karnına tepik attığını gözlemledi. Montreal, McGill Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren psikolog David Spelt ve psikolog Donald Hebb, doğum öncesinde çocuğun ortamının zenginleştirilmesinin beyinde karar verme becerilerini artıracak fizyolojik değişiklikler oluşturacağını öne sürerek nörojenetik bir hipotezin taraftarı oldular. 1925 ve 1950'li yıllar arasında New York psikologlarından Lee Salk, annenin kanından plasentaya hücum ederek plasentayı geçen doğum öncesi izler buldu. Bunlar bazı sabit davranış şekillerini haber veriyordu. Öğrenme süreçleri genellikle alışkanlık, şartlanma ve iz bırakma olarak tanımlanmaktadır. Sonik titreşimleri kullanan Paper'ın araştırmaları Forbes ve Forbes 1927 tarafından devam ettirildi. Ray 1932, Sontag ve Wallace 1934 deneyi daha büyük sayılarla ve değişkenler üzerinde daha sıkı kontrollerle yeniledi. Holt 1933, rahim içinde şartlandırmanın yeni doğan çocuklarda belli davranış kalıplarına yol açtığını ortaya attı. Spelt 1948, Forbes, Paper ve Roy tarafından tarif edilen alışkanlıklar kazandırma, alışkanlığı bıraktırma sürecindeki inatçı devre üzerinde çalışmıştır. Bu tarihsel çalışmalarda doğum öncesi öğrenme için asıl öncül fizyolojik süreçleri içerir. Doğum öncesi için psikolojik süreçler tanımlanamamıştır. Kaliforniya Berkeley Üniversitesi nöroanatomisti Marion Diamond, uyarıcı anne çevresinin sincap yavrularında beyin fizyolojisini değiştirdiğini ve öğrenme becerilerini geliştirdiğini gösteren yaklaşık 30 yıllık bir araştırmanın içerisine girdi. Ayrı çalışmalarla Dr. Hajim Moroka ve Dr. Gilbert Gottlieb, insanoğlunun doğum öncesinde duyabildiğini ve rahimde duyduğu tanıdık sesleri hatırlayabildiğini buldu. Çalışmalar, bebeklerin annelerinin seslerini tanıyabildiklerini ve tercih ettiklerini gösterdi. Daha Zeki Bir Çocuğa Nasıl Sahip Olunur kitabının yazarı Susan Ledingot-Ho, annelerin hamilelikleri boyunca çocuklarına bir şeyler okumaları halinde bebeğin beyin hacminde genişleme olacağını savundu. 1970 ve 1980'li yıllar arasında teknoloji, halkın anne karnındaki çocuk hakkında besledikleri kanaatleri etkileyen fotoğrafik semboller içeren gebelik süreçlerine ait çok daha doğru gözlem imkanları sağladı. Nihayet çağın büyük buluşu ultrason devreye girdi. Artık çocuğa başka bir gözle bakılıyordu. Zira anne karnındaki bebek müphem, ne yaptığı belli olmayan bir yaratık konumundayken, insanların gözleri önünde hareket eden canlı bir insan yavrusu konumuna gelmişti. Doğum öncesi psikolojisi 1971 yılında Viyana'da kurulan bir organizasyonla bilimsel bir disiplin olarak kabul gördü. 10 yıl sonra Toronto'da başka bir grup bu konuyla ilgili bir organizasyon kuracaktı. Henry Truby, gebeliğin 28. haftasından itibaren spektrografta annenin ve daha doğmamış rahimdeki bebeğin seslerinin uyuştuğunu ortaya çıkardı. David Chamberlain, bir çalışmasında doğum öncesi çocuklarda şaşırtıcı bir şekilde müzikal zekanın olduğunu ispatladı. Hastanede Brahms'ın ninnisini duyan rahimdeki bebeklerin hiç uyarılmayan bebeklerden çok daha hızlı büyüdükleri gözlemlendi. 1980'li yıllarda Kuzey Carolina Üniversitesi psikoloğu Anthony de Casper, yeni doğan çocukların doğum öncesinde duydukları konuşmaları doğum sonrasında tercih ettiklerini buldu. 1982 yılında başlayan çalışmalarıyla Brent Logan, rahimdeki çocuğa kalp atışı sesinin versiyonlarını dinleterek nörojenetik bir gelişme kaydedilebileceğini kanıtladı. 1984 yılında Kaliforniya doğum doktoru Ren Van de Kar, hamile kadının karnına yapılan dokunma uyarılarını kelimelerle eşleştirerek bir uyarım metodolojisi geliştirdi. Bu çalışmalar 90'lı yıllarda da gelişerek devam etti. Gittikçe daha fazla bilim adamı ve kuruluş bu konunun üstüne eğilmeye başladı. Yoğunluk kazanan çeşitli araştırmaların kesin sonuçları gösteriyor ki, ana rahmindeki bebek duyarlılığı olan zeki bir varlıktır. Anne karnındaki çocuğun duyumları. Sadece birkaç yıl öncesinde ultrasonun tıp hizmetine girmesiyle rahim içi hayatı artık görüntülenebiliyor. Akademik dergiler anne ve karnındaki bebeğin etkileşiminde çok büyük ilerlemeler sağlayabilecek belgeler ortaya koydular. Van de Kar ve Lehrer 1986. Bugün çocuğun duyumları çok daha net bir şekilde değerlendirilebiliyor. Diğer konulara girmeden önce çocuğun neler duyumsadığı hakkında fikir edinmekte yarar var. Dokunmaya karşı duyarlılık. Ana rahmi insan gelişimi için oldukça elverişlidir. Çeşitli uyarımlar içeren, karşılıklı etkileşim içinde olan bir ortamdır. Rahimdeki aktivite hiç sona ermez ve bu oyunda cenin tek başına bir mihenk taşıdır. Gebeliğin 8. haftasında korunmacı bir hareket silsilesiyle yanaklarına değen bir saç telini uzaklaştırmak için yaptığı bir hareket, yolculuğunun ilk aktif adımlarından biridir. Saç teliyle vücudunun çeşitli yerlerine dokunularak gerçekleştirilen deneylerde, 10. haftada avuç ayalarına, 12. haftada ayak tabanlarına doğru duyarlılığın genişlediğini görüyoruz. Bu ilk duyum bölgeleri yetişkinlerin vücudunda da en yoğun alıcıların bulunduğu bölgelerdir. 17. haftadan itibaren tüm karın ve kalça bölgesi duyarlılık kazanır. Derinin ısıya, soğuğa, basınca ve acıya duyarlı yüzlerce çeşit hücreyi barındıran fevkalade karmaşık bir sistem olduğu akılda tutulmalıdır. 32. haftadan itibaren vücudun hemen hemen tüm bölgeleri tek bir saç teline karşı dahi duyarlıdır. Hareket halindeki cenin. Cenindeki ilk hareket bazılarının hayatın simgesi olarak kabul ettiği ilk kalp atışıdır. Gebeliğin 3. haftasından sonra çocuğun kalp atışları duyulmaya başlar. Bu ritmik aktivite diğer bütün organlar ve bağlantılar kasılıp büzülürken devam eder. 6 ile 10. haftalar arasında baş, kollar ve bacaklar hareket etmeye başlar. 10. haftada eller başa ve yüze doğru hareket eder, açılır, kapanır. Bebek yutkunmaya başlar. 14. haftadan itibaren bebeğin hareket repertuarı tamamlanır. 10 ile 15. haftalar arasında artık hareketleri sadece ihtiyari değildir, çevreden de etkilenir. Örneğin anne kahkaha attığı veya öksürdüğü zaman bebek 1-2 saniye içinde hareket eder. Tat ve koku alma. Tat alma yapılanması gebeliğin 14. haftasından itibaren gerçekleşir. Yapılan testler yutma eyleminin tatlılarda arttığını, acılarda ve tuzlularda azaldığını ortaya koymuştur. Yakın zamana kadar koku almanın havaya ve nefes almaya bağlı olduğu kanaati yaygındı. Bu yüzden anne karnında koku alma ihtimaline dair ciddi araştırmalar ortaya konamamıştır. Son araştırmalar yeni ve hayranlık uyandırıcı sonuçlar veriyordu. Koku alma sistemi zannedildiğinden çok daha karmaşık bir yapıya sahipti ve 4 alt sistemi içeriyordu. Bu da ceninin tat ve koku almasına imkan sağlıyordu.